Ve başladık. 60. bölüm. Cold Fiction 60. bölüm. 2 haftadır yoktum. Bu bölümü açmak bana denk geldi galiba. Bugün neleri konuşacağız diye bir türlü giriş yapamadım ama.
Duygusal anlar yaşıyorsun galiba.
Evet, çok özlemişim. 2 haftadır yoktum. Onur orada çok gülüyor şu anda ama sana çok çok top atacağım bu programda.
Özledim.
Özledim özledim. Özlemem mi? Yoktum, kaç haftadır uğraşıyordum falan. Tekrar geri gelmek güzel yani.
Yaptın abi çok özel değilse. Abi iki
Şey
hafta geçti.
ya,
Bayağı değilse.
evle ilgili işler güçler vardı böyle. Tadilat, madilat, iş yeri çok yoğundu falan. O yüzden kafamı toparlayamadım yani, onunla alakalıydı. Ama şimdi toparladım. Artık geri geldim. Çünkü çene çalmak güzel geliyor insana gerçekten.
Hoş geldin o zaman.
Eyvallah, hoş bulduk. Tekrar geri gelmek. Şimdi bugün abi şeyi konuşacağız değil mi? İş görüşmeleri, işe alım süreçleri, buralarda nasıl başarılı olunur? Masanın iki tarafı yani, hem iş görüşmesini yapan hem de iş görüşmesine giren kişi, yani çalışan ve işveren taraflarından ele alacağız. Ama ondan önce aslında dün olan bir hadiseyle bence açmak lazım programı. O da Peak Games'in televizyonda yayınladığı reklam. Bütün kanalları herhalde prime time'da kapatıp böyle 3,5 dakikalık bir reklam yayınladılar. Ben de işte YouTube'dan gördüm. Ondan sonra tabii olaylar olaylar. Ama reklamı gördüğümde etkilendim açıkçası. Güzel bir reklamdı bence. Reklamcılık olarak da iyiydi ama sonrasında işte yurt dışından çeşitli hadiseler olması falan nahoş oldu onlar adına anladığım kadarıyla, ama gene de güzel girişimdi. Siz ne düşünüyorsunuz?
Bence güzeldi. Ben bir de çok böyle hani bilmeyenler için söyleyelim. Peak Games'in televizyon reklamı daha önce de uygulanmış bir reklam. Hatta arkada çalan müziğine kadar aynı. İşte bu çıktı. Hemen bir saat içerisinde çıktı ve insanlar işte çalıntıymış falan diye Peak Games'e yüklenmeye çalıştı birçok kişi ama bence çok gereksizdi. Yani gereksiz kısmı şuydu. Peak Games'e değil de orada daha çok o işi yapan ajansa belki biraz pay çıkartmak gerekiyor. Peak Games açısından ben bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Reklam da güzeldi. Böyle farklı bir şeydi. Bütün kanallarda böyle tıkır tıkır yazılar akıyor. İnsanlar hani ben düşünsene televizyon izliyorsun. Bir kanalda böyle saçma sapan şeyler yazıyor. Sonra kanal değiştirmeye çalışıyorsun. Ve bir kabusun içeymişsin gibi. Bence eğlenceli bir konseptti yani. Cesurca bir hamleydi. Evet, kesinlikle
Sanırım
öyle.
televizyonda çıkan ilk yazılım, yani iş arama ilanıydı değil mi, veya yazılımcı arama ilanıydı yani bugüne kadar.
Evet, aslında şeyi gösteriyor abi bu. Bence bu bir başlangıç olacak. Yani şu anda Avrupa'da ve Amerika'da herkes, yani bütün yazılım firmaları büyüyor. Korkunç yatırım alıyorlar. Ve bu yatırımın karşılığında da korkunç büyüyorlar. Yani şu anda benim böyle yakın çevremdeki kişilerin hani çalıştıkları firmalarda işe alacakları toplasan 700-800 ediyor yani. Hani böyle büyük sayılardan bahsediyorum. 5-6 kişinin çalıştığı firma. Hangi firmayla konuşsam, hangi şey kişiyle konuşsam, Avrupa'nın neresinde olursa olsun yüzlerce insan işe alıyorlar. Dolayısıyla gerçekten bu önemli bir sektör. Türkiye'de de büyümeye aslında çok açık. Ve şu anda oyun sektörü gerçekten Türkiye'de çok da başarılı gidiyor. Çok güzel yatırımlar alıyorlar. Peak Games bunların liderlerinden bir tanesi zaten. O yüzden onların böyle bir şeyle girişim yapmaları bence çok güzeldi. Bence çalıntı olsa da olmasa da çok da bence önemli değil yani. Yapmaya çalıştıkları şey güzel. Ben destekliyorum açıkçası. Hani böyle çalıntıymış diye de tükaka yapmak biraz bence ayıp yani.
Hedef kitleye uydu mu sizce? Yani yazılımcılar televizyonun başında mıydılar o sırada? Mühendisler.
Ben de onu çok internette duydum bugün. işte birçok kişi onu eleştirmiş ama bence şu anda biz konuşuyorsak hedef kitleye ulaşmışlar diye düşünüyorum.
Belki evet, çalıntı olup olmadığından, haberlerinin olup olmadığını da bilmiyorum ben. Belki de vardı ve işte konuşulmaya devam etsin diye ses etmemiş olabilirler mi bilemiyorum yani.
Daha başarılı zaten...
çünkü hepimiz konuşuyoruz, evet.
Evet. Daha sonradan şey yaptılar bu arada. Tweet attılar. Sen mi paylaşmıştın zaten?
Evet, bilmiyoruz diye atmışlar ama evet. Biz ofiste de konuştuk, acaba gerçekten bilmiyorlar mıydı? Yoksa ya, bilemiyoruz tabii olabilir. Şu anda.
Tabii de. Bilemiyorum yani. Şu anda. Onların dediklerine artık güvenmek durumdayız.
Yani önemli olan o değil bence. Bir de dün birisi bir tweet atmıştı. Yani şey demiş, hani biz yazılımcılar şeydik, daha elittik, televizyon izlemiyorduk, Netflix, YouTube izliyorduk. Hepimiz nasıl bunu televizyonda gördük diye yazmış. Yani herkes gördüğüne göre demek ki o yazılımcılar, o kitle televizyonun başındaymış.
Ben bir de Peak Games'i görüşme, çok pardon ama şeyle ilgili söyleyecektim. Peak Games'in içiyle ilgili görüşmeye gidenlerden duyduğum kadarıyla bu corporate bullshit'ten nefret eden bir firma benim anladığım kadarıyla Peak Games. O yüzden inanabilirim yani haberleri olmadığına. Gerçekten şeyden hoşlanmıyorlar. İşte karlık, karlık, karlık söylüyor. Bütün şirketlerde konuşulan karlık kelimesinden çok haz etmediklerini biliyorum. Tabii ki bunun üzerine çalışıyorlar ama böyle o mindset'te ilerlemekten çok hoşlanmıyorlar. Kaliteli işler yapalım, zaten karlılık peşinden gelecektir gibi bir mindsetleri var. O yüzden gerçekten bilmiyor olabilirler gibi geliyor bana.
Para var, o yüzden önemsemiyor olabilirler. 3 dakikalık reklamı bütün ulusal kanallara koymak.
Evet, değil mi? Herkes yapamaz onu.
Büyük para yani gerçekten. Ama bence önemli olan Mert'in de dediği gibi yani mindset bana kalırsa. Yazılımcıların da televizyon izleyip izlemediği bana kalırsa çok önemli değil. Sonuçta hani bütün ülkede bu konuşuldu mu? Konuşuldu. Belki hani 50 tane yazılımcıya ulaştılar. Çok değerli kendileri açısından. Çok değerli adaylara ulaştılar. Bence o yeterli. Ya da hani branding yaptılar. O da yeterli bana kalırsa. Reklamın çalıntı olduğunu bilmemeleri de bence hani iç işlerinde bir skandal. Eminim birilerinin başı yanmıştır içeride ama o zaten bizi ilgilendirmiyor yani.
Evet. Yani sonuçta güzel bir hareket bence. Yani Türkiye'de keşke daha çok böyle şeyleri görsek. Birazcık daha hayatımızın içinde olsa yazılım. Yani daha doğrusu yazılım değil aslında da teknoloji ve böyle temel bilimler keşke birazcık daha böyle televizyonda yer bulsa. Ama tabii şey değil, böyle hani şarlatan şeyler değil. Böyle gerçekten bilimle ilgilenen, gerçekten mühendislikle ilgilenen kişiler daha çok televizyonda olsa da birileri onlara özenip ona uygun hareket etse keşke diye düşünüyorum.
Evet, güzel oldu.
Bu noktada bir şey diyebilirim ya ben. Aslında yeni bir podcast keşfettim. Bu da çok ayıp aslında. Adamlar 8 yıldır yayın yapıyorlarmış neredeyse. Açık Bilim diye bir kanal abi. Mert sen biliyorsundur muhtemelen. Çok hoşuma gitti yani. Artık televizyondan erişemiyorsak podcast'tan erişeceğiz yani. Öyle gözüküyor. O yüzden ilgimi çekmişti. Hani bilim deyince bahsedeyim dedim.
Evet, değil mi? Aslında çok güzel. Aslında podcast böyle bir şey olmaya başladı. Yani çünkü üretmesi nispeten şeye nazaran, YouTube içeriğine nazaran daha kolay. Ve böyle hani sadece bilgisini sadece konuşarak daha farklı bir böyle görsel bir şeylerle eklemek zorunda kalmadan insanlar daha kolay bir şeyler üretebiliyorlar. Ve insanlar da daha kolay bunu tüketiyor. Çünkü çok kolay bir telefonlarına indirip yolda araba kullanırken ya da işte ne bileyim servisteyken falan internet harcamadan izleyip dinleyebiliyorlar. Doğru. Yani gerçekten güzel.
Yani sosyal medyanın geleneksel medyanın yerini alması ya da böyle formunu değiştirmesi gibi podcastler aslında farklı bir medya türü getiriyorlar değil mi? Alternatif evet, sesleri.
Şey gibi işte yani. Televizyonun yerini artık YouTube ve Netflix gibi işte yayınlar alırken işte radyonun yerini de zaten artık podcastler almaya başladı aslında. Yani tüketici, yani son tüketen insanlar televizyonda işte bekleyeyim de ben saat 8'de şu çıksın yapmak istemiyorlar. Ben evet, istediğim zaman şunu dinleyeyim, şunu izleyeyim istiyorlar ve podcast ve işte şeyler de tam ona uygun olduğu için yani gelecek yine aslında medyası bence podcast, YouTube için, Netflix vesaire olacak.
Ulan biz güzel yere mi dükkan açtık yani?
Vallahi iyi yere kapı kattık. Ben size diyeyim.
Güzel. Peki mesela sizce Peak Game'e böyle bir ilan vermeye iten şey ne oldu? Yani Türkiye'de yazılımcılara ulaşamadıklarını mı düşünüyorlar? Ya da markalarının yazılımcılar tarafından bilinmediğini mi düşünüyorlar sizce?
Bence Go.
Go mu?
Go diyen yazılımcı bulamıyorlar abi, o yüzden.
Olabilir.
Ama abi dünyada kimse bulamıyor.
Yalnız yazılımcı ilanı değil de yani evet, sadece
her
ama evet, kod yazarak olarak falan başladı ya akması falan. Daha tabii, yazılımcı tabii, hedefli gibiydi.
Evet.
Ama 50 yani ilandan 17'si sadece yazılımcı ilan değil mi? Teknik.
Evet.
İşte evet.
33 ilan aslında teknik olmayan.
Bugün biz ofiste de konuştuk ya, acaba kaç kişi başvurur? Kaç, onlarca CV gider yani alakasız diye düşünüyorum artık. Oradaki HR'lara da sabır diliyorum yani.
Bence şey yani konunun yazılımcı veya teknik insan olmasından ziyade orada mesela şirketin o mindsetini çok güzel ifade etmişler. Mesela işte meraklı olmasını istiyoruz, işte bu iyidir, bu kadarı iyi, yeterlidir falan gibi şeylerle yetinmeyip işte daha fazla yani süreçleri veya işte her ne yapıyorlarsa onu geliştirecek, sorgulayan, açık kafalı insanlara erişmek istediklerini çok net ifade etmişler bence. Bence asıl eksiklik o zaten. O adayları bulamadıkları için bence böyle bir şey yapıyorlar. Ve o adayları da böyle bir reklamla aslında etkileyebilirler. Yani sen Peak Games'i duymuş olsan ve başvurmamış olsan bile şimdi mesela şey olacaksın yani. Aa bak, bu adamların da böyle bir hani mentalitesi varmış. Bak burası hani güzel kültürü olan bir şirket göründüğü kadarıyla, hani böyle değerleri var. Hani ana değerleri veya temel değerleri bunlar. Hani ben bir düşüneyim burayı falan diyecektir insanlar diye düşünüyorum. Asıl arkasında yatan amaç budur diye tahmin ediyorum.
Evet. Ama sadece iş ilanı olarak bakmamak lazım. Yani amaçları hepimiz tahmin ediyoruz tabii, biliyoruz. İş ilanı değil yani aslında bu sadece. Orada marka bilinirliğini de artırıyor. İş ilanı olsa yani YouTube mesela daha doğru bir mecra olurdu, öyle teknik veya işte o 50 kişi açılan ilanlar için muhtemelen YouTube daha mantıklı bir mecra olurdu. Ama adamlar şu an şeyi gösteriyor. Türkiye'den çıkmış bir marka dünya pazarında yarışıyor. Bunun ismi de Peak Games. Sizi de vermiş oldular.
Doğru. Ya onu da görmeye başlıyorsun. Ve aslında baktığın zaman da adamlar Türkiye'deki gibi bakmıyorlar olaya ki böyle bir şeye giriyorlar. Yani bu aslında bir risk. Yani çok ciddi bir para çünkü. Az önce Fatma da söyledi ya, yani Türkiye'deki bütün ulusal kanallara aynı anda reklam veriyorsun.
Evet.
Uzun da öyle kısa, çok kısa da bir reklam değil yani.
Bu 8 bayağı milyon diye dedikodu vardı Twitter'da ama doğru mudur, yanlış mıdır bilemem.
8 milyon?
Çok değilmiş.
TL.
Bir şey mi? Maliyeti mi bu yaptıkları şeyin?
Reklam, evet, reklam maliyeti.
İyiymiş. Yani böyle bir parayı buna yatırmak büyük bir risk aslında. Ne olacağını bilmiyorsun falan.
Ya emin değilim tabii ki, dedikodu muhtemelen bu da. Herhalde öyle de haybeden sallamamıştırlar. Reklam veren, reklam alan bilen birileri söylemiş olabilir.
Yani o risk analizini o ajansla anlaşan arkadaşlar yaptıysa umarım doğru iş yapmışlardır yani.
Neyse yani, güzel sonuçta yani televizyonda evet, evet, böyle bir şey görmek çok güzel. Eskiden şey vardı, çok çok eskiden ama. Ben böyle çok hayal meyal hatırlıyorum. TRT'de. Şey vardı ya, kimdi ya? Neşe Erbulak mı? Onun babası bir şey programı sunuyormuş. Bilgisayar böyle, Commodore'da program yazıyorlarmış. TRT'de öyle bir program varmış. Hiç duydunuz mu onu?
Hiç görmedim ya. Ben İngiltere'de benzer formatları görmüştüm yani, YouTube'da izlemiştim. Hı hı. Ama Türkiye'de olduğunu hiç duymamıştım mesela.
Öyle bir şey varmış yani, Commodore'da şey üretiyorlarmış. Ben çok hayal meyal hatırlıyorum onu. Böyle bir siyah beyaz bir şeyler. O zaman babam şey yapıyordu, ilgiliydi onlara. Yani o dönemden bu döneme arada hiçbir şey yok yani, öyle düşün.
Evet. Gerçekten yok.
Yani o yüzden güzel, güzel bir hareket. Daha da anladım.
Acaba şimdi bu başvuruların iş görüşmeleri nasıl ilerleyecek? Onu da merak ediyorum yani. Onlarca insan başvurursa bir anda.
Değil mi? Zor aslında. Yani geçenlerde şeyin hesabını yaptım ben. Bak onu söyleyecektim. Size unuttum. Şimdi bizdeki böyle, şimdi şu anda benim çalıştığım firmanın en şeyi gördüm. Mesela her hafta bir tane CV geliyor. O kadar az başvuru var. Dolayısıyla şu andaki en çok şey, yani bizim çalıştığımız firmalarda recruiterların, yani işe alım uzmanlarının dışarıya şeyleri LinkedIn üzerinden ya da belli sosyal platformlardan, belki GitHub'tan, akıllı olanları GitHub'a gidiyor, Stack Overflow'a gidiyor. Oralardan yazılımcıları bulup o yazılımcılara ulaşıp onlara iş teklifi, yani şey, görüşmeye davet etmesiyle başlıyor aslında. Mesela 10 tane yazılımcı işe almak için aşağı yukarı 300-330 falan böyle bir şeye gerekiyor. Kişiyle görüşmen gerekiyor. Böyle bir istatistik çıkarttım. Yani en az elime o kadar CV geçmesi lazım ki onların o 10 tanesi, ya şanslıysak 10 tanesi şeye dönüşsün, gerçekten pozisyona dönüşsün. Ve bunu yaparken mesela o 300 küsürle başlıyorsun, onun yarısını zaten hiç şey yapmıyorsun bile, değerlendirmiyorsun bile. %50'nin büyük bir kısmı zaten ilk telefon görüşmesinden sonrasına gitmiyor. Coding testi gönderdiklerinin büyük bir kısmını beğenmiyorsun. Görüşmeye gelenlere teklif verdiklerinin de genelde 1/4 falan oluyor. Dolayısıyla aslında yani geri dönüşü de çok şey, eğer böyle biraz seçiciysen. Yani demeye çalıştığım şey aslında ne kadar çok gelirse ilan, o kadar şansın artıyor işe alım için. Yani işin hani bir şey boyutu da var. Firma tarafındaki boyutu da var. Aslında sanırım peak gelişi de iten bu sonuçta. Yani yazılımcı arıyorsun, iş yapman lazım, bulamıyorsun. İyi yazılımcı. Ne yapıyorsun o zaman? Daha çok kitleye ulaşmak için daha alternatif, daha şey, marjinal şeylere gitmen gerekiyor. Çözümlere gitmen gerekiyor.
Öyle abi. Ben de şeyi doğrulayabilirim aslında, senin istatistiğini küçük ölçekte. Sanırım iki kişi işe almak için yaklaşık 20-25 tane görüşme yaptım yani. 20-25 adayla görüştüm. Dediğin gibi işte o bir huni gibi daralıyor. Zaten en sonunda işte 1-2-3 kişi kalıyor falan, teklif gönderiyorsun. Ama şu anda dediğin gibi inanılmaz büyük bir işe alım çılgınlığı var yani. Burada da öyle, İngiltere'de de öyleymiş anlattığın gibi. Yani yazılımcılar havada kapışılıyor şu anda. Hani kaç tane recruitment firmasıyla görüştüm, kaç yerle hani bağlantı kurdum, ne yaptım, yani anlatamam size. Ve hani o kadar adayı zar zor hani elde edebildim yani. Ve işte çoğu mesela hani kişisel network'ünden geliyor ya da işte şey oluyor mesela. Kendi şeyiyle adam hani seni buluyor mesela, çok junior, başlamak istiyor. Ve adam hani sana approach ediyor ve işte ben şöyle hevesliyim, böyle hevesliyim, hani oradan mesela alıyor götürüyor falan. Ama böyle senior bir adamı falan bulmak artık çok zor yani.
Peki yurt dışında ikiniz de, özellikle Mert ve Uğur, hem Türkiye'de deneyimlediniz hem de yurt dışında deneyimlediniz. Böyle aklınıza gelen en önemli, en büyük fark ne? Ya da yurt dışında bu iş daha iyi yapılıyor, Türkiye'de bu iş daha yapılıyor dediğiniz şeyler var mı, böyle farklar?
Mert?
Yok mu? Sen başla abi.
Yok galiba, okey.
Zaman kazanmaya çalıştım, olmadı.
Abi, tamamen aynı mı yani? Mesela burada da bir sürü görüşmeye girdiniz.
Ya şu anda son durumu bilmiyorum Türkiye'deki. Ama hani benim Türkiye'de yaşarken ki yaptığım iş görüşmelerinde ya da benim görüştüğüm firmalarda bu kadar çok şeye bakılmıyordu. Birazcık daha böyle işin hani yani yazılımcılarla çok fazla görüştürmüyorlardı seni. Burada mesela ben şeye çok dikkat ediyorum ki, bir her gittiğim her firma buna çok dikkat ediyor. Hangi pozisyon olursa olsun, eğer teknoloji pozisyonu içindeyse, yani kod yazacak bir kişiyse, ki yani mühendislik yöneticisi de dahil olmak üzere, kesinlikle yazılımcılar da işin içine giriyor. Yani yazılımcılar kendi yöneticilerini seçerken fikir beyan edebiliyorlar ya da kendi takım arkadaşlarını seçerken onlara karşı şey yapabiliyorlar, fikir beyan edebiliyorlar. Ama Türkiye'de çoğunlukla bu şey oluyordu, böyle bir üst düzey, işte mesela firmanın arkitekti varsa o görüşüyor mesela, ya da işte firmanın yöneticisi görüşüyor seninle gibi şeyler oluyordu o zaman. Ama bunun değiştiğini düşünüyorum Türkiye'de. Son durumu bilmiyorum ama hani belki siz daha şey yapabilirsiniz onu. Ama artık hani dediğim gibi yani genelde bir roundda en azından şeyler kesinlikle bakıyorlar. Yani mühendisler ekipteki senior junior fark etmez yani. En az iki mühendis seninle oturup beraber ya kod yazıyor ya sana teknik sorular soruyorlar. Benim gördüğüm farklardan bir tanesi bu.
Ben de Türkiye'de pardon.
Sen devam et abi, ben sonra soracağım. Abi,
ben de Türkiye'de çok uzun zamandır mülakata girmedim. Ama hani en belirgin fark şey diyebilirim bence. Şeffaflık, yani iş görüşmelerindeki. Yani burada mesela çok şeffaf olmaya çalışıyoruz. Burada masanın diğer tarafındayım genelde. Çok şeffaf olmaya çalışıyoruz. Mesela yani pozisyonu anlatmak çok uzun sürüyor. Yani pozisyonun ne olduğunu, ne iş yapacağını bilmek istiyor insanlar. Teknik mülakat ayrı bir detay. Bir de şey var abi, yani şeyi istiyoruz mesela burada. Bize soru sormasını istiyoruz. Yani o adamın aslında sadece bilgisayarda basacağı tuşlarla veya implement edeceği şeylerle ilgili olmasını istemiyoruz yani o adayın. Daha büyük resmi görmesini ve görüp göremeyeceğini aslında bilmek istiyoruz. Buradaki fark o mesela. Benim gördüğüm. Değişmiştir eminim Türkiye'de de bazı şeyler.
Evet, yani Armut özelinde söylemem gerekirse, Armut için ben de iş görüşmeleri yapıyorum. Ve hani o Armut özelinde senin söylediğin gibi yani yurt dışı vizyonuna daha yakınız herhalde. Biz de özellikle görüşmenin sonunda bize sormak istediğin bir şey var mı diye soruyoruz. Ve manidar, anlamlı bir soru gelirse mutlu oluyoruz ve ayrı tutuyoruz adayı. Ya da neden Armut'la görüşmeye geldiğini sorusunun cevabı iyi olursa. Ama genellikle şey demeyi tercih ediyorlar. İşte startup falan diyorlar böyle. Peki startup senin için ne demek falan deyince de esnek çalışma saatleri oluyor genellikle. Yani biraz daha dolu gelmek lazım herhalde iş görüşmelerine.
Evet, yani firmayı araştırarak gelmen lazım değil mi mesela? Firmanın ne iş yaptığını ya da işte belki hani volümünü falan vesairesini birazcık daha bu tarz bilgileri öğrenip de gitmek faydalı bir şey yani. Sonuçta bir ön hazırlık yapmak iyi bir şey.
Türkiye'de de gelişme var herhalde bu iş görüşmeleri konusunda diye düşünüyorum. Özellikle yazılımcılar gittikçe ve yazılımcı bulmak zor oldukça insanlar da artık hem karşındakilere karşı dürüst olmayı öğreniyorlar. Hem de sektörün kalitesi yükseliyor herhalde giderek diye düşünüyorum.
Peki teknik mülakatlar nasıl? Yani genelde şu anda nasıl yürüyor bu işler? Sadece Armut adında sormuyorum bu arada yani. Genel.
Ben ama iki senedir falan mülakat yapmıyorum bir yerle fazla. İki sene önce de kod yazdırmıyorlardı. En azından front-end development pozisyonu için task. Yani Türkiye'de yaptığım görüşmelerde bana task gönderen firma Sony oldu sadece. İsim veriyorum. Evet, verdim. Sony göndermişti. Daha doğrusu ben Kopenhag'dan geldikten sonra birkaç şirketle görüştüm. İşte bunlardan bir tanesi Sony'ydi. Sadece o bana task gönderdi. O zaman Armut da göndermemişti ama Deniz'le, Fırat'la teknik mülakat yapmıştık. Teknik mülakata yakın yani. Angular'la ilgili daha onların HTML CSS bilgisi daha kısıtlı olduğu için. Frontend özelinde söylemem gerekirse bu arada çok eğer küçük bir takım varsa ve ekipte frontendçi yoksa genellikle frontend bilgisi kısıtlı oluyor görüşmeye. Mesela bana derin bir CSS sorusu sorulduğunu hiç görmedim şimdiye kadar yani. Bütün kariyerim boyunca söylüyorum.
Evet ama yani mesela ya şimdi şöyle bir bakış açısı var. Siz ne düşünüyorsunuz? Mesela geçenlerde biz bunu şeyle tartıştık. Şu anda bizim aradığımız çok fazla pozisyon var. Yani ve şey bekledim ben. Bize o kadar çok CV gelecek ki biz bunları review etmekte zorlanacağız. O zaman ekip oluşturalım diye düşünürken, ki böyle bir şey olmadı tabii. Ama şey oldu yani, birkaç kişinin şöyle fikri vardı. Mesela işte yazılımcılara iş görüşmeleri sırasında şey sorusu sormak, böyle işte bubble sort falan gibi değil ama mesela bir problem verip o problemi çözmelerini, kod yazarak çözmelerini beklemekten rahatsız olan çok insan var. Birinci kamp bu. İkinci kamp, Mesela bir frontend pozisyonu için böyle bir problem çözmeye yönelik kod yazdıranlara karşı da böyle bir şey var. Rahatsızlık duyuyor. Yani ben frontendciyim. Ne gerek var buna deniliyor. Ben katılmıyorum buna ama siz ne düşünüyorsunuz? Yani mesela problemden kastım. Mesela diyor ki işte bir eline gelen en boyutunda bir tane metnin içinde kendisini tekrar eden şeyleri bul. Heceleri bul diyor mesela. Böyle bir soru soruyorlar bazı firmalar. Ama mesela frontend rolüne bunu sormayı doğru bulmuyorlar mesela. Siz ne düşünüyorsunuz?
Frontendçi olarak ben cevap vereyim mi önce? Hadi doğru ben. Bence. Doğru bu arada. Bir de ekibin dinamiklerine göre değişir ama eğer ekip iyiyse, yazılım ekibi iyiyse teknik olarak, o zaman frontendçinin de biraz iyi olması bence beklenen bir şey. Yani frontendçilik rolü eskiden ben daha çok juniorken belki sadece CSS, HTML, biraz da jQuery'den ibaretti ve o zaman belki bu kadar object oriented'lar, efendim algoritmalar, işte ne bileyim bu kadar teknik derin sorular, yani çok da derin değil de yani teknik sorular kimse sormuyordu ve ihtiyaç da yoktu ama artık var. Çünkü framework'ler var. Çünkü artık Angular'da object oriented'a yakın sayılır. Dependency injection'ı vesairesi var. Dolayısıyla React'ta komponentleri var falan filan. Bir şekilde belli bir yazılım yaklaşımına hakim olmak gerekiyor artık. İster frontendçi olun ister olmayın. Yani haklı soran kişi bunu sormakla.
Ben de katılıyorum ya. Yani zaten hani developer dediğin adam hani atıyorum işte JavaScript yazıyor diye o sorulardan niye mahrum bırakılıyor? Anlamış değilim. O da biz değilim sonuçta diyorum. Ya sanki dışlamış gibi oluyor ya sonuçta şey. Hani frontend yazıyor diye adam. Sonuçta artık frontend dediğin gibi yani bayağı hani eskisi gibi değil ki. Bir React, işte Angular yazdığın zaman normal C# kurguladığın gibi yapılar tasarlaman gerekiyor artık yani. O yüzden bence sorulması yerinde diye düşünüyorum.
Evet abi, bizde de benzer durum var. Hani frontend yazan, yani bizim asıl kompleksitemiz mesela karmaşıklığımız frontend'de yani şu anda. Ve frontend yazan insanların ciddi ciddi veri yapılarıyla işte ne bileyim object oriented structure'la falan uğraşması gerekiyor. Ve hani bunu mesela bilmeyen veya bunu yapamayacak veya öğrenemeyecek birinin çok başarılı olabileceği bir hani ortamımız yok mesela yani. Ve bir tane yazı okumuştum, The Great Divide diye. Aslında frontend developerların da zamanla, özellikle son zamanlarda ikiye ayrıldığını, hani hı-hı, bir UX ve işte CSS tarafına, HTML tarafına çok kayanların olduğunu ve bunların gerçekten hani JavaScript'le, TypeScript'le veya frameworklerle ilgilenmediğini, bir de hani işin programming kısmına kayanların olduğunu. Ve asıl biz çoğunlukla bundan bahsediyoruz mesela şu anda. Bizim de mesela mülakatlarımızda bayağı teknik sorular soruyoruz biz. Yani algoritma, işte ne bileyim RxJS soruları soruyoruz, mutation soruları soruyoruz. Ve bunu frontend teknolojileriyle bir araya getirip ortaya bir şey çıkarmasını istiyoruz. Mesela. Hani o yüzden bence gayet mantıklı yani.
Ben bir şey sorayım mı? Sana soracağım, Uğur.
Sor abi tabii.
Şeyde mi istiyorsunuz peki o adam görüşme gelen kişiye o anda mı bir şeyler yaptırıyorsunuz? Yoksa bir işte task, bir case verip belli bir süre sonra mı bunu yapmasını istiyorsunuz?
Abi genelde şey yapıyoruz yani eve take home challenge diyoruz işte. Hı-hı. Bir tane assignment veriyoruz. Onu işte belli kriterler içinde çözmesini istiyoruz. Sonra o çözümünü mülakata geldiğinde geliştiriyoruz, pair program ediyoruz. İşte şey yapıyoruz, debug ediyoruz, eleştiriyoruz veya neleri geliştirebileceğini falan tartışıyoruz. Eğer mülakatta başka bir hani teknik bir şey yapmak istiyorsak onu da yapıyoruz. Ama genelde eve gönderiyoruz yani, e-mail ile gönderiyoruz ve çözülmesini bekliyoruz. Sizde nasıl?
Yani benim şu anki girdiğim iş yerinde öyle bir uygulama bildiğim kadarıyla yok. Yani herhangi bir case gönderilmiyor ama hani bu Türkiye'de de gördüğüm kadarıyla yani genelde zaten direkt mülakat esnasında böyle bir işte soru soruldu. Yani soruldu derken işte bilgisayarı al işte kodlama yapacağız denildiğini ben hiç rastlamadım. Genelde işte bazı firmalar var. Onlar da işte belli bir işte assignment yolluyorlar. Onu işte belli süreden sonra yapıp gönderiyorsun. İşte dediğin gibi review falan yapıyorlar ama onu da şeyde yapıyorlar mı? Onda hiç denk gelmedim. O görüşme esnasında mı yapılıyor yoksa işte daha önceden mi yapılıp da işte sonucu bildiriliyor? Onu da tam detayını bilmiyorum açıkçası.
Buradan yola çıkıp bu süreçleri falan konuşalım mı? İster miyiz öyle bir şey konuşmak? Hadi yani konuşalım. Mülakat süreçleri hani nereden başlıyor, nasıl gidiyor falan.
Konuşalım abi. Hatta ben de ki kitaptan da size hemen ve Facebook'u hemen okuyabilirim yani.
Bitirdin mi kitabı?
Kitap abi bitecek bir kitap değil. Ansiklopedi gibi bir şey.
Evet abi büyüklerden başlayalım o zaman. Sen bizi bir aydınlat.
Abi ben şeyle görüştüm. Facebook'la görüştüm. Şimdi Facebook'la görüşürken mesela ilk etapta sana bir tane şey ulaşıyor. İşe alım uzmanı ulaşıyor. Bu işe alım uzmanı seni anlamaya çalışıyor işte neler yapıyorsun falan hani yakın böyle biz acaba şey yapabilir miyiz seni bir yere yerleştirebilir miyiz ya da senin CV'nin gerçekten doğru mu biraz anlat tecrübelerinden gibi bahsediyor. Arkasından sana benim için öyle oldu en azından bir exploratory interview yapıyorlar. Exploratory interview denen şey senin hani şimdi bu gibi böyle çok büyük firmalar Google mesela Facebook gibi firmalar genelde bir pozisyon için seni işe almıyor ya da bir pozisyon için seninle görüşmüyorlar. Genel olarak görüşüyorlar. Ondan sonra seni bir yere yerleştirmeye çalışıyorlar. Bu exploratory interview'da da seni bir yere oturtmaya çalışıyor aslında karşındaki kişi. Yani işte senin tecrübelerine bakıyor, ne gibi bir şeyler yapmışsın, senin tarzın nasıl vesaire gibi sana bir şey hazırlıyor. Böyle bir doküman yazıyor resmen. Seninle konuşurken böyle 5-6 tane A4 sayfayı dolduracak kadar not alıyor. Kafasında zaten sorular var. Onları soruyor, cevap veriyor ama sohbet gibi geçiyor. Sonraki aşamada sana bir telefonla ulaşılıyor. Yani telefonla derken online olarak ulaşılıyor. Kod yazıyorsun. Yani yönetici de olsan, şey de olsan, yazılımcı da olsan kod yazıyorsun. Genelde kod soruları şey oluyor. İki türlü oluyor. Yani eğer mesela çok uzaktaysan, yüz yüze hemen gelemeyeceksen önce bunu yapıyorlarmış. Eğer yüz yüze gelebiliyorsan yüz yüze görüşmeye gidiyorsun. Yüz yüze görüşmede kodu yazıyorsun. Onların yanındayken beraber yazıyorsun. Herhalde bu hani seni uzaktan getirmek için, uğraştırmamak için böyle yapıyorlar. Arkasından da kod şeyini atlattıktan sonra işte şey oluyor, cultural fit şeye bakılıyor. İşte birkaç kişiyle görüşüyorsun. Yaklaşık 4-5 tane seans oluyor. Aşağı yukarı 6 saat sürüyor o günkü görüşme. Günün sonunda da teklif için seni bir kere daha çağırıyorlar. Teklif görüşmesi yapıyorsun. Yani maaş beklentin vesaire. Yani o zamana kadar da maaş beklentini hiç konuşmuyorsun. Onlar da sana söylemiyorlar maaş aralığını. Facebook böyle mesela. Google benzer şekilde. Google da yine pozisyon için almıyor ama Google çok ilginç. O benim çok garibime gitti. Senin işe alım kararını, yani daha doğrusu seni işe almayı önermeyi görüştüğün hiç kimse yapmıyor. Sen bir grup insanla görüşüyorsun Google'da benzer bir sırayla. Günün sonunda onların hepsi notlar alıyorlarmış. Bunlar bir tane hiring konseye gönderiyorlarmış. İşe alım konseyine gönderiyorlarmış. Dünyanın neresinde olduğunu bilmiyoruz bunları. Yani bu kararı veren vatandaşlar seni hiç görmemiş insanlar. Bu seninle görüştüğün insanlardan topladıkları notları değerlendiriyorlar. Ve ondan sonra şey veriyorlar. Hiring manager'a kime seçtilerse artık. Hani nereye almaya karar verdilerse seni. Hiring manager'a şey öneride bulunuyorlar. Diyorlar ki bence bu rol için çok iyi olur. Bence bu rol için olmaz gibi böyle önerilerde bulunuyorlar. Sadece feedback'leri okuyarak.
O zaman yani bu benim çok işte. O notların çok düzenli ve hani metodolojik falan tutulması lazım herhalde. Kafasına göre not tutmuyor insanlar. Belli kriterlere göre yani tutuyorlar herhalde.
Aynen öyle abi. Çok zor. Yani bayağı eğitimden geçiyorlarmış görüşme yapacak kişiler. Hiç kolay değil yani.
Abi şeyi merak ettim ben. Bu cultural fit'i nasıl test ediyorlar? Ne konuşuyorlar yani?
Abi metalci, FRP'ci işte.
Aynen satanist. Ya şey bakıyorlar abi. Mesela firmaların değerleri oluyor. Mesela aslında o da çok önemli. Bir görüşmesine girmeden önce az önce Fatma bahsetti ya. Firmanın web sayfasına girip değerleri neler? Bu firmanın prensipleri neler? Genelde öyle bir kimlik sayfası oluyor bu tarz firmaların. Onları okuman gerekiyor. Zaten sana recruiter'lar gönderiyor bu dokümanları. Bunlara otur çalış diyorlar sana. Bu şeye gelmeden önce. Ve mesela Amazon'un 12 tane değeri var. Bu 12 tane değerini 8 mi 12 mi? Neyse bir sürü değeri var mesela. Değerlerinden bir tanesi kendi teri kendisine kötü kokar mesela. Böyle bir değer var. O çok hoşuma gitmişti benim. Mesela onun şey diyor yani örnekler verirken kendi tecrübelerinden bu prensipleri de araya katarak konuşman gerekiyor. Ya da sana sordukları soruların sonucunda aslında o prensipleri değerlendirmeye çalışıyorlar. Böylelikle kültür açısından hani yakın mısın ona bakıyor.
Yani o kültürü aslında değerlendirebilecek, hani cevapları verebileceğin sorular soruyorlar sana.
Evet, aynen öyle. Mesela diyor ki işte en son takımının başarısız olduğu bir anı anlat diyor mesela sana. Ya da mesela en son mesela integrity diyelim ki bir şeylerden bir tanesi. Yani yaptığın bir hatayı açıkça paylaşman mesela diyelim ki adamların değeri. Sana diyor ki mesela en son yaptığın çok kötü bir hata kimseye söylemesen olurdu ama yine de söylemeyi tercih ettiğin bir anı anlat bize diyor mesela. Sen de orada örnekler veriyorsun. Tabii orada ne kadar inandırıcısın. Ona bağlı olarak biraz değişiyor. Orası satış aktivitesi gibi aslında.
Yani yine de teknik mülakatlar hazırlanır gibi aslında bunlara da hazırlanmak lazım bence. Çünkü en az teknik taraf kadar önemli cultural fit firmalar için.
Evet abi kesinlikle öyle.
Peki ama... abi cultural fit olayının böyle biraz bias yaratabileceği hakkında görüşler de vardı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özellikle böyle cultural fit olan insanları işe aldığın zaman hep aynı tipte diversity insanları işe alıp işte diversity'yi engelliyorsun falan gibi eleştiriler vardı bu konuda.
Abi galiba orada Mert'in dediği şey mesela dedi ya hata yaptığı zaman kabul eder aslında. Ya şimdi cultural fit deyince benim de ilk başta aklıma şey geliyor işte metalci, FRP'ci şey yapar falan böyle. Ama aslında birazcık onlar şey arkadaş olma şeyleri. Cultural fit deyince aslında çok net. Hani adam çok farklı bir dünya görüşüne sahip olabilir ama hatasını kabul eder yani şey yaptığı zaman ve sorumluluğunu üstlenir mesela. Bu bir değerdir. O yüzden aslında belki de o büyük firmaların yaptığı şey şu anlamda doğru. Hani başkası değerlendiriyor bunu. Adamı tanımadan, etkilenmeden.
Evet, yani sadece sorular soruyor. Bunun etrafında senin aslında ellerinde bir framework var. Şimdi o framework'ün nasıl olduğuna göre değişiyor bence bu. Yani eğer framework'te FRP'ci, metalci olacak yazıyorsa o zaman diversity evet patlıyor tabii ki ama hani adamların eğer elindeki framework'te şeyse yani işte açık görüşlü olacak mesela, yeniliklere açık olacak. İşte her zaman neden diye sorarak başlayacak mesela. En son yaptığım bir firmayla bir görüşmelerden bir tanesi oydu. Mesela 4 tane prensibi vardı. Bir tanesini hatırlamıyorum ama işte integrity bir tanesiydi. Humble bir tanesiydi. Proud, be proud bir tanesiydi. Bir de şey vardı. Star bit var. 4 tane şey vardı mesela. Bu 4 prensip üzerinde konuşuyorlardı ve bu prensipler işte zaten şey mesela o firmayla görüşürken gerçekten benim de prensiplerim genelde. Yani bunun etrafında döndüğünü fark ettim. O yüzden mesela çok içten cevap verebildim onlara. Ama mesela bazı firmalarınki ne anlamak bile çok zor oluyor o prensiplerini yani. Ne yapmaya çalıştıklarını anlamak bile çok zor oluyor.
Ya, proud'la humble biraz çelişmiyor mu ya?
Hı?
Proud'la humble biraz çelişmiyor mu?
O ama humble şey abi mesela büyük dağları da yaratabilirsin. Ama bununla böbürlenmezsin ama onur duyarsın yani gurur duyarsın. İkisi farklı iki erdem gibi geliyor bana.
Anladım.
Yani mesela ben bunu yaptım bunu yaptım diye böyle anlatmak değil de şey mesela işte ya bunu işte çok güzel yapmıştık, çok eğlenmiştik, çok başarılı bir iş çıkarttık ama şunları da yapamadık diyebilirsin mesela. Bu hala seni proud gösterir ama humble da olursun.
Anladım.
İşte pride yani, kötü pride.
Pride?
İşte şey gururlu şey yaptı. 7 günah mıydı?
Aşk ve gurur.
İlgin sizde nasıl abi peki? Olaylar.
Yani bu kadar kapsamlı bir framework'ümüz yok ama şeyimiz var. Step'lerimiz ve şeyler var hani. hangi aşamada kim görüşecek, hangi sorular sorulacak, kim neye dikkat edecek gibi bir dokümanımız var. Yani bizde genelde mülakatlar iki aşamalı oluyor. İlk aşamada insan kaynakları giriyor mutlaka. O orada hani hem şirketi ne kadar tanıyor şey gibi diğer şeylere bakarken culture fit'e de bakıyor. Bir de bir teknik insan giriyor mutlaka. Çünkü bizde şey pahalı yani bizim 6 kişi falan eğer ikinci tura gelirse aday 6 kişi falan görüşüyor bir adayla. Aslında o ilk teknik mülakata giren insanın amacı şey hani bu adamı ikinci tura çıkartmaya gerek olmayabilir gibi kararı vermek ki diğer insanların vaktini şey yapmamak. İkinci turda da abi artık onunla diğer çalışacak ekip arkadaşları ve founderlar falan görüşüyor. İşte yöneticisi falan görüşüyor. Ondan sonra bir tane HR komite var bizde. HR komitede de abi bu insanla görüşen bütün insanlar bir odaya toplanıyorlar. Orada aslında evet hayır tartışılmıyor da daha çok şey tartışılıyor. İşte iyi yanları neydi? Gelişmeye açık yanları neler? Neler sorun çıkartabilir? Culture fit mi değil mi gibi tartışılıyor. Gayet de orada şey bir demokratik bir ortam var. Hani şeylerin kararları da hani kimsenin title'ı önemli değil birinin alıp alınmayacağı konusunda. Herkesin içine sindiyse alınıyor bu şekilde. İşte ref check falan yapılıyor ondan sonra. Ha şey yolluyoruz ya alıştırma yollama işi birazcık karışık. İlk şey denedik o olmadı. Hani başvuru yapanlardan beğendiklerimizi şey yollayalım, bir case yollayalım, kod örneği göndersinler dedik. Veya GitHub hesapları varsa da kabulümüz dedik ama mesela o churn'ü çok arttırdı. Daha adayların birinci tura gelmeyen bir sürü aday oldu. İşte mail attık, cevap gelmedi şeyle ilgili. Çözdüm veya çözmedim veya çözmeyeceğim mi demediler. Ama mesela şeyden sonra bunu ikinci tura geçirdikten sonra yaptığımız zaman aslında örnek göndermeyi daha verim aldık mesela. Onun yerini değiştirmek bile böyle bir kendi çapımızda A-B test yaptık. Başvurularda bir şeyi arttırdı, verimi arttırdı yani. İnsanlar demek ki daha yüzünü görmeden, seninle görüşmeden case'le karşılaşınca falan yapıyor yani.
Abi çok çok güzel bir şey söyledin çünkü şey de var yani mesela görüşen her firma sana bir tane tek test gönderiyor değil mi? Sen eğer aktif olarak iş arıyorsan ve 4 tane firma varsa görüşeceğin sana 4 tane tek test geliyor. Bir anda sen hani normal işini bırakıyorsun sadece firmaların şeylerini çözmeye başlıyorsun. Problemlerini çözmeye başlıyorsun ve değmez diyorsun yani bir noktadan sonra mesela. Yani ben bununla niye uğraşıyorum ki deyip bırakıyorsun. Ve mesela evet yani kesinlikle iyi bir şey. Yani firmayı görüp de heyecanlandıktan sonra o motivasyonla yapmak gerçekten çok farklı bir şey.
Yani işte orada şey dengesini tutmak gerekiyor galiba ama yani bu şirketle alakalı bir problem. Hani çünkü her görüşen insan da sonuçta bir kere hesap yaptık biz mesela 6 ayda 150 saatimiz gitmiş mülakatlara. Mesela işte bir yandan da onu nasıl azaltabilirip insanları daha iyi anlarızı da çözmeye çalışıyoruz yani.
Evet süper.
Bu technical testlerle ilgili ben minik bir örnek vermek istiyorum. Adını vermeyeceğim bir firma daha şeyi çağırıp ofisini çağırıp önceden haber verip işte bu mülakatımız 4-5 saat sürecek şeklinde haber verip ondan sonra mülakata başlamadan önce size bir kağıt imzalatıp burada yazacağınız kodlar bize aittir diye önünüze bir PSD veriyorlardı. Sonra bu PSD'yi olduğu gibi sessiz HTML'e çevirmenizi bekliyorlardı. Bir sayfalık bir PSD yani bu. Yaklaşık 4-5 sene önce based on a true story yani. Ama gitmedim ve yapmadım. Yani adamlar seni işe alacak olsalar da olmasalar da senin o kodunu beğendiyse bir sayfalık işlemini sana yazdırmış oluyor yani o sırada. Ve imza veriyorsun yani kod onlarındır diye. Böyle ilginç bir tecrübem olmuştu. Çok çok bayağı kötü.
Ucuz iş gücü. Bravo hatta.
Aynen böyle.
Bir de şey zaten acayip reputasyonu vardı şirketin yani gelen giden giren 3 ayda çıkıyor falan şeklinde.
Çok güzelmiş ha çakallığa bak.
Ne güzel abi. Ya ben mesela bu yüzden iş görüşmelerinde kendi iş alanımızla ilgili soru sormuyorum yani. Tamamen alakasız şeyler bulup hani o şekilde test yapıyoruz biz. Mesela en son ne yaptım? Bir piyango çekilişi simülasyonu yaptık mesela. Bizle hiçbir alakası yok. Ondan önce şey bir tane Scrabble oyunu yaptık mesela. Scrabble oyununun işte şeylerini verdik. Bütün oyunun bütün aşamalarını verdik. Hangi oyuncu oynadı, hangi harfleri oynadı, kaç puan kaç puanı söylemedik. Ondan sonra o şeyden Scrabble'ın kurallarına göre o board'u oluşturmasını istedik mesela adayın. Sonra da o oyunun işte bütün hamlelerini replay edebiliyorsun aslında verilen o hamlelerle mesela. Böyle şeyler soruyoruz abi. Enerjiyle ilgili bir şey sorsam biri hani şey kendi işinizi yaptırıyorsunuz bize falan diye şey yapar diye korkuyorum açıkçası ben de. Aynı sebeple.
Vay arkadaş. Yapar mı ya? Yapmaz herhalde.
Şurada bizim bir filtre lazım. Şu enerjiyle ilgili. Bir yapıver Hacıt.
Aynen ya. Elini atarsan iki dakika.
Ama ben bir kere sormuştum böyle. Bizim çözmeye çalıştığımız, yani daha doğrusu aslında şey yani bir authentication problemi üzerinde tartışıyorduk. O sırada şey geldi. İşte aday geldi. Gittik böyle. Soru bir anda ben resetlendim yani. Ne yapacağımı bilemedim. Ben de o tartışmaya devam etmek istedim yani. Kafamda kalmıştı. O konuyu açtım mesela. Sonra da aldık zaten işe. Tasarımı yaptırdık. Sonra işe aldık. Oluyor yani.
Peki şey konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu teknik mülakatta bir konu etrafında tartışmak gerçekten. Kod yazmaktan öte. İşte hani sistem tasarımı olabilir veya işte bir konunun etrafında mesela odanın tartışma kültürünü analiz etmek, probleme nasıl yaklaştığını değerlendirmek falan. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Vallahi bence çok kıymetli. Ya aslında şöyle, aslında şeye de değinmek lazım belki o noktada, ona gelmeden Uğur. Yani seçerken neye göre seçiyorsun aslında? En önemli şey bir cultural fit önemli. Ama mesela ben genelde bir yazılımcı seçerken ben şunu düşünüyorum. Ben bu vatandaşın yanında oturup kod yazmak ister miyim? O kişiyle pair yapmak ister miyim? O kişiyle öğle yemeğine gitmek ister miyim diye bakıyorum mesela. Yani işte mesela oturup hakikaten o kod yazarken takıldığım bir yerde ondan bir şey öğrenebilir miyim diye bakıyorum. Yani bu mentaliteyle bakarken aslında dediğin gibi tartışma yapmak, yani belli bir teknik konsept etrafında tartışma yapmak, bazen sana bir şey öğretiyorsa mesela o şeyde hiç bilmediğin bir konsept sana söylüyorsa o çok güzel bir şey yani. Ya da belki de senin hiç bakmadığın bir yerden bakıyorsa probleme çok güzel bir şey. Mesela bizim bir teknik şeyimiz vardı, testimiz vardı. Sürekli soruyorduk onu ama bir kişi mesela ona çok farklı bir açıdan baktı mesela. Çok hoşumuza gitti o. Yani böyle farklı şeyleri görmek hoşuna gidiyor ve bir anda aslında şeyin simülasyonu o tam anlamıyla. Gerçekten de günlük hayatta bir problem çözmeye çalışırken o kişiyle onu tartışıyorsun. Yani tartışacaksın. Dolayısıyla orada onu görmek, hatta bazen birazcık da böyle sıkıştırmak, biraz böyle üzerine gitmek ve o durumda nasıl davrandığını görmek de bence çok kıymetli.
Katılıyorum değil mi?
Yok yok, şöyle bir şey duydum ben. Bir toplantı vesilesiyle başka şirketlerden insanlarla görüşme fırsatım olmuştu. Orada mesela şöyle deneyen şirketler varmış abi. Hani mülakat falan her türlü normal yapılıyor ama adamı alıyorlar abi. Bir gün kendi şirketlerinde çalıştırıyorlar. Toplantılar, modlantılar, öğle yemeği, her şeye adam gidiyor. Böylece yani hem şeyi anladıklarını söylüyorlar. Biz sevdik mi onu, o bizi sevdi mi, şey yapabilir mi, davranışları nasıl. Bir tane task veriyorlar, notebook veriyorlar. İşte onu yapıyor falan o gün gibi bir yandan. Ya bir ilk düşünce mantıklı geliyor ama komplikasyonlarını öngöremiyorum tabii.
Abi biraz fazla ya o.
Gizli bir şey varsa duymuş olacak ama.
Evet.
O da konsiyon tabii de. Ama bir yandan da mantıklı geliyor abi. İlk düşününce sana mantıklı gelmedi mi?
Gelmedi. Ama hali hazırda çalışan bir insanı işe alacakken o biraz zor ya. Adam sana bir gününü ayırsın, izin alsın falan. Bir iş görüşmesine gelsin falan. Bilmiyorum. Ya eğer hani yeni mezun, işsiz birisini alıyorsan evet olabilir de.
Yani
oh, sevmediniz anladım.
Abi ben yani şöyle düşün ya, iş arıyorsun mesela, ya aktif olarak iş arıyor olabilirsin ya da aktif olarak iş aramıyor olabilirsin. Şimdi firma yazılımcı arıyor ya da işte yönetici arıyor ya da neyse artık, yani bir eleman arıyor. Seni çok hızlı bir şekilde karar vermesi lazım. Seni haftalarca bekletemez çünkü markette zaten inanılmaz bir rekabet var. Başka firmalara karşı yarışıyor. Seni bir an önce ikna edip senin işe alması lazım. O yüzden ne yapıyorlar genelde? İlk görüşmelerde senin böyle ağzını sulandırıyorlar. Ondan sonra seni işte böyle şey yapıyorlar. Teknik olarak test ediyorlar. Biraz olabilir bundan diyorlarsa çağırıyorlar. Yüz yüze görüşüyorlar. Ama mesela o yüz yüze görüşme bir günse ben o görüşmeye gitmekten erinirim. Yani eğer firma %100 emin değilsen firmadan. Hani böyle çok çok harika firma, kesinlikle gitmem lazım mesela demiyorsam vazgeçerim yani. Orada cayarım. Yani o da çok fazla. Mesela 5 saat bile çok fazla bence.
Ama kabul etmiş olduğunu düşün bir anda. Bir gün çalışıyorsun, lan alan ben burayı mı kabul etmişim gibi bir fikir de elde edebilirsin mesela.
Nasıl?
Ne iğrenç adamlarmış lan bunlar, bir gün çalıştım bunlarla falan. Böyle bak Mert.
Böyle de işte ona zaman, yani işinden izin alacaksın, yıllık iznini ona kullanacaksın, gideceksin bir gün. Bütün gün herkes sana bakacak. Yani bir de onun stresi de var yani.
O bir gün için maaş ödüyorlarsa tamam.
Ha aynen.
Bir şey soracağım. Yani ekran paylaştırmalı teknik mülakatlarda geriliyor musunuz? Ya da gerilir ya, yaptınız mı hiç bilmiyorum. Ya da başınızda dururken birisi kod yazarken.
Ya gergin abi sonuçta. Yani ne olursa olsun.
Evet, ben de çok geliyorum. Booking'in ben bir teknik mülakatına girmiştim. Adam şey açtı. Hem ekran paylaştırıyor hem de bana açtığı IDE'de code complication, renklendirme falan hiçbir şey yok. Ondan sonra bir de zaman kısıtlaması vermişti. Sonra ben array'in length'ini alırken length'i yanlış yazmışım ve onu bulana kadar onu yanlış yazdım. T ile H'yi ters yazmışım. Onu bulana kadar zamanım falan doldu böyle. Fail oldum. Ve o kadar saçma bir şekilde fail oldum ki length yüzünden.
Çok saçmaymış mesela. Bu yüzden bir adayı elemek bence bayağı saçma bir şey yani.
Katılıyorum. Yani ideyi niye şey yapıyorsun? İlkel yapıyorsun. Bana çok saçma geldi vallahi, bilemiyorum da.
Ya Google'a aynı soruyu sordum ben. Yani neden böyle yapıyorsunuz diye sordum. Şey dediler yani, adam dedi açıkça şunu söyledi. Üstü kapalı, aslında üstü kapalı söyledi. Dedik yani bize bir sürü mühendis başvuruyor. Biz de en iyilerini seçmeye çalışıyoruz diyor mesela. Hani Booking.com için bu geçerli midir bilmiyorum. Ama mesela Google'un böyle bir bakış açısı var. Mesela onlar da iş görüşmesini şeyde yapıyorlar, bu coding exercise'ı. Google Docs'ta yapıyorlar mesela. Compiler yok, hiçbir şey yok. Google Docs üzerinde kod yazıyorsun.
Neyse.
Abi peki bir keyword'ü doğru veya yanlış yazmak birinin iyi mühendis veya kötü mühendis olduğunu mu gösterir?
Yok ama bence orada iş görüşmesini yapan firma tarafındaki kişinin biraz affedersiniz göt olduğunu gösterir. Yani ona şey yapması lazım.
Abi bir dakika abi. Adama
stres altında nasıl davranıyor? O da olabilir.
Ama ya, yanlış yani. Böyle bir stres altında çalışmayacaksın zaten. Ama daha önemlisi yani orada onu görüyorsa söylemesi lazım sana. Bak bunu yanlış yazdın arkadaş, şunu düzelt demesi lazım.
Adamlara 1500 kişi başvuruyor abi. Şimdi herifin öyle bir lüksü var. Hani iyi developerlar var, bir tık daha iyisini alabilirim diyor adamın. Öyle bir lüksü olduğu için.
Ama yani length'i yanlış yazabilirim. Production çıkmayacak ya yani. Length'i yanlış yazsan çıkmayacak yani sonuçta.
Google Docs'ta sıkıntı yok ama neyse ki. Zaten compile olmuyor.
Aynen, hiç. Ya şey diyorlar bu arada, bu tarz böyle iş görüşmelerinde mesela sana bir soru sorulduğu zaman soruyu ilk önce en kötü şekilde çöz. Yani çöz yani bir şekilde çöz ama çöz. Ve bunu en kötü şekilde çözdüğünde anlat diyorlar mesela. Yani mesela nedir? İşte mesela iç içe for'lar yapabilirsin, işte ne bileyim oradan oraya, hatta go to bile kullanabilirsin, hiç önemli değil ama problemi çöz diyorlar. Ondan sonraki aşamada bunu optimize etmeye başla diyorlar mesela. O yüzden mesela böyle bir teknik probleme yaklaşırken sizin kafanızda bir şey var mı? Mesela ben genelde şey yapıyorum, kağıt üzerinde, eğer yüz yüze yapıyorsam kağıt üzerinde çizerek anlatıyorum. Ondan sonra onu hızlıca kodluyorum. Ondan sonra bunu nasıl daha iyi yaparız? Bottleneck'leri neler diye böyle onların üzerine konuşuyorum. Sizin böyle kafanızda bir şey var mı? Bir framework ya da herhangi bir şey, böyle uyguladığınız bir sistem bu tarz problemleri çözerken?
Ben önce problemi doğru anlayıp anlamadığımı aslında valide ediyorum. Hı hı. O yani sorular sorarak. Hı hı. Ondan sonra da en basit şekilde çözmeye çalışıyorum dediğin gibi. Eğer oluyorsa pseudo kodla, yoksa kodu yazarak. Ondan sonra zaman kalırsa da neyi improve edebileceğini tartışabilirsin. Ve bunu böyle açık bir şekilde yapmanı bekliyorlar zaten. Hı hı. Hani masanın diğer tarafındayken de ben de aynı şeyi bekliyorum. Çünkü mesela şey tavsiyesini çok verirler mülakatlarda. Hani problemi çözerken konuş. Hani anlat nasıl çözdüğünü, ne düşündüğünü. Çünkü biz aslında problemi çözüp çözmemenle değil, problemi nasıl çözdüğünle ilgileniyoruz denir mesela.
O yüzden ben de böyle yapıyorum genelde.
Siz Deniz, Fatma?
Yani bana böyle bu kadar komplike bir şey soran olmadı aslında iş görüşmesi sırasında da. O yüzden bir sessiz kaldım ama. Yani ben de Uğur gibi yaparım herhalde. Önce anlarım. Sonra ben direkt yazarım herhalde ya. Kağıda dökmeden evvel diye düşünüyorum. Yani genel olarak bir şeyi iş çalışırken de yazarak başlıyorum. Ve işler yolunda gitmezse sonra acaba neyi yanlış yaptım diye bir de kağıda yazıyorum. Sonra çözülüyor mesela kafamda. Genelde ben yazarak başlıyorum yani.
Peki şey, ben hani yapamayacağını anladın abi problemi. Hani olmayacak yani, o belli. Senden o çıkmayacak o yüzden. Öyle bir durumda ne yapmak lazım sizce? Kabul edip abi şey yapmak mı, yoksa mücadeleye devam? Belki oradan kurtarırım hani, bak en azından mücadeleci falan mı yapmak lazım mesela?
Onu yapamadım, başka bir şey yaptım diye. Bak bu da güzel.
Kalmadı abi, bunu vereyim.
Orada bence açık açık söylemek lazım ya. Yani.
Evet.
Olmuyor.
Yapamıyorum. Ya da şey, böyle masayı ters çevirip. O da çok güzel bir şey olabilir. Efsane bir şey olabilir. Laptopu fırlatmalar.
Bilmiyorsan bilmiyorum derim ya bu arada ben. Deniz'e cevapsa eğer bu. Çünkü biliyorum deyip kıvırırken saçmalayınca daha falan gözden düşülüyor.
Evet.
Bence.
Onu bekliyor. Yani ben mesela beklerim onu, işin doğrusu. Onu duymak isterim. Yani eğer yapamıyorsa sonuçta bu kötü bir şey değil. Bunu nasıl, yani aslında bu problemi nasıl karşıladığı önemli. Mesela şey olabilir, sana sorular sorabilir. Yani senden yardım isteyebilir. O durumda mesela ben yardım etmeyi tercih ederim. Bir iş görüşmesine, yani işe alan kişi olarak yardım etmeyi tercih ederim. Ona yardım ederek çözmesini tercih ederim. Eğer senior pozisyonsa ve problemin tabii şeyine de bağlı, çok senior bir pozisyonsa sorun belki biraz. Ama mesela mid ya da junior şeyler için, roller için bence o kadar da kötü değil. Yani bilmiyorsa yardım istemesi bile bence güzel bir intiba bırakır.
Peki. Bir şey soracağım. Şey, konuyu hani farklı bir yere taşımak açısından. İnsanın hani, yani alacağımız insan kaynağının işte junior, senior, new grad, stajyer falan gibi aslında süreçleri özelleştirmek gerekiyor mu mesela? Yoksa bir standart olmalı mı burada? Şirketimle. Yani ben developer arıyorum mu demelisin, ben senior developer arıyorum mu demelisin?
O bence şirketin biraz büyüklüğüyle alakalı gibi ya. Atıyorum işte Mert daha önce, biraz önce de söyledi, işte Google, Facebook gibi bir yer mesela direkt developer da demiyor belki. Ben eleman arıyorum diye başvuruyorsun. Başvurudan sonra artık adamlar seni nereye, hangi pozisyona, hangi göreve atacaklarını belirleyebiliyorlar. Yani o kadar fazla vakitleri ve o kadar açık pozisyonları var belki ve ona göre süreçlerini ayırtabiliyorlar da. Ama atıyorum işte 10 kişilik, 20 kişilik bir firmada biraz daha farklı olabilir sanki ya. Yani bir manager arıyorsan onu biraz daha farklı bir süreçten geçirebilirsin.
Tabii.
Bilmiyorum, genel geçer bir şey var mıdır bunun?
Yani genelde tabii ne pozisyon aradığını söylemen lazım. Mesela şey durumları da oluyor bazen. Senior rol açmışsın ama ona başvuran kişi o kadar da iyi değil ama olur gibi de. O zaman mesela ona daha küçük bir şey teklif ediyorsun. Mesela öyle şeyler de oluyor.
Ya ben genelde başvuru yapacak adamın o tür konularda engel tanımadığını tecrübe ettim. Yani senior daysan, junior daysan 2 senede başvuruyor.
Nasıl yani?
Bizde öyle oluyor en azından. Yani üçer üçer başvuruyorlar abi. New grad bilmem ne, aynı adamları orada da görüyoruz.
Burada da öyle abi. Burada da aynen öyle. Ve şey, yani konuştuğum bütün recruiterlar falan şey dediler. Hani o senior'ı ve işte bilmem kaç yıl tecrübe kriterlerini falan çıkarttırdılar mesela iş ilanlarından. Hiç gerek yok dedi. Yapacak adam zaten yapar dedi. Junior, senior farkı olmayacaktır dedi ki öyle de oldu gerçekten işe alırken yani. Tabii hani sinirlik ya tecrübe sonuçta şey ya karşılaştığın veya çözdüğün problemle gelen bir şey. Ama aslında senin işe almak istediğin şey bazen o tecrübe değil o problemi çözebilme yeteneği veya o tecrübeye erişebilme yeteneği oluyor. O zaman hani junior senior çok fark etmiyor açıkçası.
O zaman Mert şey diyebilir miyiz? Software architect gibi senior developer'da ölen şeyler arasına doğru gidiyor mu acaba?
Abi ama kariyeri boyunca sadece yazılımcı olmak isteyen kişiler var yani. Onlara da bir şey sunman lazım. Yani o hatta şeyler oluyor mesela şimdi birçok firmada şey var individual contributor'lar var. Yani vatandaş artık öyle bir noktaya geliyor ki yani çok da iyi bir yazılımcı. Ama bir projede bağımlı olarak çalışmıyor da işte firmada individual contributor oluyor ve problem çıktığı zaman gidiyor ya da yeni projelerin başlangıcında ekibe dahil oluyor. Sonra başka şeye giriyor falan gibi böyle roller de var.
Bence çok mantıklı. İşte Türkiye'de ageism olduğu için o yürümüyor. Mutlaka bir yöneticiliğe doğru gitmen gerekiyor bir noktadan sonra ama
o gömlek giyeceğim yani.
He?
O gömlek giyilecek diyorsun.
Aynen yani yoksa
şartla nereye kadar?
Yoksa ben inanıyorum abi bir insan individual kalmak istiyorsa kalsın ve bence çok sağlam developerlar var öyle yani.
Bence artık o şey yıkılacak yavaş yavaş ya. Yani eskiden çünkü çok fazla yazılımcı yoktu. Ve mecburen o yazılımcıların bir şekilde yazılım yöneticisi olup alttakileri yönlendirmesi gerekmekteydi. Ya da evet o da olabilir. Genellikle senin dediğin oldu ama Türkiye'de. O yüzden ama şu anda gerçekten hani bilgisayar mühendisliği bölümlerinden bölümleri sayısı arttı zaten. İşte yazılım mühendisliği bölümleri var. Onun dışında kaldı ki öyle bir bölüm okumadan da zaten birçok insan yazılım işiyle uğraşıyor. Ve hani sayı da giderek artıyor. İşte çalışan insan sayı da çok fazla ve bence artık yani hepsi de yönetici olamayacak yani bu insanların. Bir şekilde artık o ageism yavaş yavaş yıkılacak gibi geliyor bana.
Evet. Kesinlikle katılıyorum. Daha çok yazılımcıya ihtiyaç var yani aslında. Aslında mesela yurt dışındaki bu işte ID kızlar kod yazmaya falan hareketleri var ya. Aslında mesela onların da kaynaklarından bir tanesi o. Çünkü erkek nüfusu erkekler tarafından seçiliyor genelde Avrupa'da. Bu bir gerçek. Ama erkek nüfusu gelecekteki ihtiyacı karşılamayacak yani. Daha çok insana ihtiyaç var yazılım ve teknoloji alanında. Yani sadece para kazanmak için tabii değil bu ama hani işin eğlencesini de anlayan kişilerin tercih etmesini öneriyoruz. Çocuklarınızı kod yazmayı öğretin. Erken yaştan başlasınlar. Eğleniyorlarsa da bence devam ettirin evet. Yani.
En azından analitik düşünme yeteneğini kazandırmış oluruz. Çocuklarımıza. Temel bilimler önemli.
Bitirelim mi artık?
Evet ya deyip kapatalım artık.
Evet. Kim kapatıyor? Onur mu kapatıyor?
Onur kapattı zaten.
Son sözü, şey dedi çünkü son sözü ben söylerim hep dedi.
Evet. Burada son sözleri ben söylerim.
Bir de görsek seni. Yapay zeka mı kullanıyorsun belli değil.
Yok görüyorsun işte öyle duruyorum şu an.
Duvarın karşısında. O kadar büyük.
Bence.
Evet. Apşırı programında sonuna geldik o zaman. Herkese iyi akşamlar diliyoruz ve bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.
Bizi takip edin.
Diğerlerden.
Twitter'dan takip edin. Başka nereden? YouTube'dan subscribe olun.
Kanalımıza abone olun.
Evet.
Şöyle bir şey. Subscribe.
Şurada değil mi?
Şurada. En son programda benim şöyle bir fikrim vardı. Ben buradan geçtim ama sonra evet. Şey demiştim. Sıralı değil demiştik. Aynı sırayla değil
ama
demiştik.
Ama oradaki sırası önemli onun. Oradaki sıraya göre.
Evet. Uğur en başta kim var sende?
En solda Barış var.
Bende de en solda sen varsın.
Oradan patlıyoruz bir kere arkadaşlar.
Aa, Uğur sırayı söylesene abi yapalım şunu ya.
Barış, Deniz, Fatma, Mert, Onur, ben.
Tamam. Fatma'dan sonra ben, benden sonra Onur.
Evet.
Tamam. Öyle mi yapıyorum?
Öbür tarafa Barış.
Öbür tarafa.
Evet. Hayır.
Deniz bozdu. Öbür tarafa.
Ben mi bozdum?
Evet.
Abi Barış'ın yaptığını yaptım ben kendi... benim
kamerası var.
Tamam tamam. Çünkü benim...
Ben bu tarafa mı? Benim doğru mu?
Hayır. Hayır. Bu tarafa doğru gideceğiz hepimiz.
Yok benim... doğru. Şöyle.
Soldan sağa doğru.
Bir dakika ya.
Tamam şu an doğru yani.
Evet. Şöyle mi? Şöyle yani değil mi?
Aynen. Fatma senin mirroring on.
Benim senin... olmuyor mu?
Ters çevir. Tamam.
Öbür tarafa. Tamam. Evet, evet şöyle.
Tamam tamam.
Hı. Hayır.
Olacak şimdi.
Barış başla abi, ben tutuyorum parmağı.
Hadi.
Aynı hizadan. Haydi.
Olur ya.
Hadi hoşçakalın.
O zaman bay bay.
Bay bay.
Hoşçakalın.